Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla yeniden karşınızdayım. Bugün sıcak bir gelişme vardı. CHP milletvekiliyken hakkında fezleke hazırlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ve yeniden yargılanması gerektiğine yönelik kararının ardından yeniden milletvekili olarak meclise döndü. Ancak milletvekilliği sona erdirilen hakkında fezleke hazırlanan başka isimler de var. Özellikle HDP milletvekilleri, çok sayıda HDP milletvekili hatırlayacaksınız, haklarında hazırlanan fezlekenin ardından dokunulmazlığı kaldırılmış. Bir kısmı da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hala cezaevinde tutuklu HDP'li eski milletvekilleri var. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, onlardan birkaçı. Ancak 22 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için de hazırlanan fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 2020 yılının Aralık ayında gönderildi. Şimdi bunu konuşacağız. Sohbetimizin ilk bölümünde, ikinci bölümünde ise başka bir konu var ama önce konuğuma bir hoş geldin diyeyim. HDP eski milletvekili ve siyasetçi Hasip Kaplan, aynı zamanda hukukçu kimliğiyle de tanıyorsunuz. Hasip Bey, hoş geldiniz yayına.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Hasip Bey, ilk bölüm hem Enis Berberoğlu'nun meclise dönmesi, ancak HDP'li milletvekillerinin benzer şekilde milletvekilliklerinin kaldırılmasına rağmen bir türlü meclise dönememeleri ve hali hazırda bekletilen fezlekeler. Bir diğer konuda konuşmak istediğim aslında PKK ile KDP arasındaki gerilim. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri son günlerde Kuzey Irak'a bir operasyon başlattı, askeri operasyon. Bölgeden gelen haberlerde şu yönde iddialar var. İşte kimi KDP'li peşmergeler üniforma değiştirerek TSK saflarında PKK'ya karşı savaşıyor. KCK'nin de bu yönde bir suçlaması vardı. KDP'nin onayı olmadan, haberi olmadan TSK bu operasyonları yapamaz demişti. Bugün de KDP'den bir yanıt geldi. Biz bu savaşın tarafı değiliz dedi. Hatta ağır da bir açıklama vardı. Eğer PKK savaşamıyor ve kaçıyorsa bunun sorumlusu KDP değildir gibi KDP'nin sözcüsünden bir açıklama geldi. İsterseniz ilk bölümle başlayalım. Hem Enis Berberoğlu kararını Hasip Bey, hem de HDP'li vekillerin durumunu birazcık bize anlatır mısınız?
Evet, gerçekten ilginç bir konu. Biliyorsunuz 5 Haziran 2020 tarihinde 3 milletvekilinin mecliste kararlar okundu, üyelikler düşürüldü. Biri CHP'den Enis Berberoğlu'ydu. Diğer ikisi Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'ydı. Fakat bu 2016-20 Mayıs dokunulmazlıklarında bir önemli nokta var. Meclis anayasaya geçici bir madde ekledi ve dedi ki dokunulmazlıklar kaldırılmıştır. 94 yılında DEP milletvekillerinin, o zaman ben avukatıydım, hem Anayasa Mahkemesi'nde hem Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde başvurularını yapmıştım. Normal anayasal bir süreç, iştüzük hükümleri uygulanarak Anayasa Karma Komisyonu'nda görüşülmüş. Daha sonra komisyon raporları meclise gelmişti, tartışılmıştı ve değiştirilmişti. Şimdi ben burada size ilginç bir şeyi anlatmak istiyorum. Bir kere Enis Berberoğlu'nun da, Leyla Güven'in de, Musa Farisoğulları'nın da, hatta bütün o dönemde milletvekiliyken içeri alınıp tutuklanan, dokunulmazlık kaldırıldı diye tutuklanan bütün HDP milletvekilleri için, Figen Yüksekdağ için, Demirtaş için, İdris Baluken için, Gülser Yıldırım için, Zeydanlı için, hepsi için geçerli bir şey vardı. Anayasa değişiklikleri bir temel kuraldır bu. Değiştirildikleri tarihten ilerisi için etkili olur. Yani geçmişe şamil uygulanamaz. Ama Bu anayasa değişikliği HDP milletvekilleri için, hatta Enis Berberoğlu için geçmişe şamil uygulandı. Yani geçmiş tarihlerdeki konuşmaları, eylemleri Enis Berberoğlu işte bir haberi paylaştığı için, diğerleri de konuşmalarından dolayı haklarında tutuklamalar, soruşturmalar açıldı. Şimdi size ilginç bir örnek vermek istiyorum. Neden burada bir ayrımcılık hukukta, Anayasa Mahkemesi'nde işleniyor? Neden bir çifte standart var? Ona dikkat çekmek istiyorum. Sene 1994, Çiller dönemi. Binlerce köyün yakıldı, yıkıldı. 17.500 faili meşhur cinayetin işlendiği günlerde işte Genelkurmay Başkanı'yla Çiller meclisten PKK'lıları atacağız diyerek bu dokunulmazlıkları gündeme getirdiler. ANAP'lara destek verdi ve parti kapatma davası açıldı. Siyasi baskılarla parti 13 Haziran 1994'te kapatıldı. İlginçtir. Anayasa Mahkemesi'nde parti kapatma davalarına daha önce girdiğim için bir gerekçeli karar 7-8 ay, bir seneden önce yazılmaz. Bir, ikincisi hemen bu kadar kısa sürede karar verilmez. Rahmetli Güven Diçer vardı, o zaman başkan vekiliydi. Ben avukat olarak odasına girdiğimde bana, biz bu kadar baskıya daha fazla direnemezdik. Bu kadar çabuk karar verilmesi ve 13 günde gerekçeli karar yazıldı. Çünkü gerekçeli karar resmi gazetede yayınlandığı zaman üye olan bütün milletvekillerinin üyelikleri düşüyordu. Yani o tarihte 13 milletvekili üyeydi ve üyelikleri düşürüldü. Sonra 23 Temmuz 1995, çok geçmeden aradan anayasada bir değişiklik yapıldı. 84. maddeye göre artık milletvekilleri etkinlik ve eylemleri nedeniyle kapatmaya neden olursa üyelikleri düşürülecek denildi. Ve o dönem meclis devam ediyordu. Biz başvurduk Anayasa Mahkemesi'ne, dedik ki bu 13 milletvekilini bu değişiklikten sonra tekrar göreve iade etmeniz gerekir. Ama etmedi Anayasa Mahkemesi. 12 Eylül 1995 tarihinde kalemim zirede derken şu gerekçeyi yazdı. 1995'e 4 değişik iş kararı, anayasa değişikliklerinin geriye yürüyemeyeceği gerekçesiyle reddedilmiştir. Şimdi bakın, bu çok önemli bir konu. Anayasa değişiklikleri madem ki geriye yürümüyor, neden HDP milletvekilleri hakkında yargılama sürdü? Neden ceza verildi? Neden şu an hala içeridenler? Bırakın onu, aynı gün üyeliği düşürülen 3 milletvekili, ikisi HDP'li. Leyla Güven neden şu an cezaevinde, milletvekili düşürüldü? Mustafa Arisoğulları hakeza niye cezası kesinleşince düşürüldü? Peki bu milletvekilleri de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundular. Ve daha önceki diğer milletvekilleri, İdris Balukyan'dan tutun, Demirtaş'tı, Zeydan'dı, diğerleri hepsi. Niye onlarla ilgili Anayasa Mahkemesi bir teki hakkında ihlal kararı vermedi?
Pardon Hasip Bey, Güven ve Farisoğulları ile ilgili Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru talebini de reddetti galiba, değil mi?
Tabii. Zaten şimdi Anayasa Mahkemesi'nin şöyle demesi lazımdı tek kelimeyle. Yani hukuk fakültesi birinci sınıfa giren bir kişi anayasa değişikliklerinin geçmişe şamil uygulanmayacağını bilir. Demeliydi ki geçmiş eylemlerinden değil, bu tarihten sonraki eylemlerinden dokunulmazlıklar kaldırılıyor. Onunla ilgili işlem yapılır. Burada bir hukuksuzluk yapıldı. Bu bize şey anlattı. Bakın Anayasa Mahkemesi'nde bir dönem 91 yılıydı. İnfaz yasası çıkarıldı biliyorsunuz. Cezaların belli bir şeyde indirilmesi, 1/3'e kadar. Türk Ceza Kanunu 125. maddesi idam cezasını öngören bir maddeydi, müebbet falan. Bununla ilgili başvuran Kürt olan mahkumlara ilginç bir şekilde 1/3 oranı uygulanmadı. Yani 1/3 oranı 1/5'e indirmeleri gerekirdi. Yani diğer emsal 146. maddeden aynı cezaları alanlara ki uygulandı. Kürt olan sanıklarla ilgili 125. maddede uygulanmadı. 1/5'e indirilmedi cezalar. Şimdi de bakıyoruz. HDP olunca yani bir ayrımcı hukuku işliyor. Doğru olan şudur. Hiçbir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmaması gerekir. Milletvekili seçildikten sonra muhalif milletvekili ise ki bunun tarihsel olarak da özelliği budur. Gelmiştir meclise görevinin sonuna kadar görevini baskıdan azat yapması lazım. Yani anayasanın 83. maddesi darbe anayasasında dahi bu dokunulmazlık var. Niye? Muhalefet baskı görmesin iktidardan diye. Şimdi Roma'da başlayan bu dokunulmazlık 1689 İngiltere'de Haklar Beyannamesi'nde yer aldı. 1787'de ABD Anayasası'nda yer aldı. 1789 Fransız İhtilali'nde, 1876'da Osmanlı'nın ilk anayasasında da teşrii masuniyet olarak yer aldı. 12 Eylül Darbe Anayasası'nda 83. maddede de yasama dokunulmazlığı olarak yer aldı. Şimdi orada mecliste konuştukları her şey dışarıda tekrar eden milletvekili bundan sorumlu tutulamaz. Bugün Demirtaş tutuluyor, diğer milletvekilleri tutuluyor ve geçmişe şamil uygulanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi ne yaptı? Bu konuda çok net bir karar verdi. Dedi ki siz sözleşmenin 18. maddesini ihlal ettiniz. Bu bir. Siz ek bir protokol 3. madde hür seçimlerin ihlalini karar verdi. Yani siz hür seçimleri ihlal ettiniz dedi hükümete. Düşünce zaten ihlal ettiniz suçu ile ilgili. Kişi güvenliği uzun süre tutukluk nedeniyle derhal serbest bırakın denildi. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi bugün böyle bir karar verirken Demirtaş'ın Ahim Büyük Daire kararını da dikkate alındı. Çünkü bu kararda aynı konumda olan bütün HDP milletvekilleriyle ilgili bağlayıcı bir karar var. Şimdi buradan ben tabii ki daha önce sosyal medyada da söyledim. AYM ihlal kararı verdiği anda Berberoğlu milletvekili olarak görevin başına dönmesi lazım. Ama aynı durumda olan bütün milletvekilleri için bu geçerli bir hukuk kuralıdır.
O zaman bunu soralım tam Hasip Bey. Neden bu kural HDP'li milletvekillerine işlemiyor, işletilmiyor onlar için?
Evet, HDP söz konusu olunca HDP milletvekilleri sürecinde de bunu yaşamıştık. Kürt seçmenin 6 milyonun üstünde oy verdiği seçtiği milletvekilleri söz konusu olunca maalesef Yüksek Mahkeme bu konuda devlet güvenliği politikasını hukukun önüne koyuyor ve hukukun önüne koyduğu için de ayrımcı bir hukuk uyguluyor. Çifte standart kararlar alıyor. Aynı konumda olan bir kişi hakkında ihlal kararı veriyor. HDP'li olunca da red kararı veriyor. Yani bunun çok fazla da emsal örnekleri var. Bakın size şunu söyleyeyim. Bir Kobani dosyası 6 sene sonra balon gibi büyütmeye çalışıyorlar. Oradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Yani orada öldürülenlerin çoğu zaten HDP'liydi. HDP'lilerin öldürüldüğü davada sen kalkıp 6 sene sonra bir dava açıyorsun. Aslında orada insanlığa karşı suçtan yargılanacak olan iktidardır. Şimdi HDP kapatılsın diye bugünlerde yaygara koparıyorlar değil mi? Özellikle MHP. Erbat Suna örneğini veriyorlar. DTP, Demokratik Toplum Partisi kapatıldığı zaman bu gerekçeyle kapatıldı. Harry Batson'a örneği. Ben o zaman milletvekiliydim ve Strasbourg'a gidip elden bireysel başvuru yaptım. Kendim başvuruyu hazırladım hemen. Gittim ve bu Harry Batson'a örneğine itirazlarımızı koyduk. Bizim burada daha önce de işte HEP davasında Özdep davasında, Dert davasında, Hadep davasında bunların hiçbirinde bu itirazların tutmadığını, Türkiye'nin mahkum olduğunu söyledik. Ve nitekim verilen karar DTP ile ilgili olarak 12 Ocak 2016'da Eri Batuson'a örneği reddedildi. Yani şunu demek istiyorum. Orada da Ahmet Türk Aysertoğlu üyelikleri düşürülmüştü. Hür seçimlerinin ihlaline karar verildi. Yani her gün mahkum olan bir iktidar düşünün. Bu iktidar partilerinin bütün özellikleri, ortak yanları şu: aşırı sağcı, ırkçı, AKP olunca biraz da dinci bir parti sosu da ekleniyor buna. Ve bu sos üzerinden HDP'yi iki bölgede kendilerine karşı en büyük rakip olarak gördükleri için, hatta Büyükşehir Belediye Seçimleri 2019'da kaybetmenin kuyruk acısını yaşıyorlar. Hatta 7 Haziran seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybetmenin kuyruk acısını yaşıyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman bu alınan kararlar, hem mecliste alınan kararlar, hem AYM'nin aldığı kararlarda bir çifte standart var. Bakın, 94 senesinde maalesef o zaman SHP, Doğru Yol Partisi koalisyonu vardı ve dokunulmazlıklar kaldırıldığı zaman birkaç milletvekili hariç SHP'nin oylamaya katılmadılar. 2016'da ise CHP 25 tane milletvekili verdi AKP'ye. Referanduma gitmesin diye anayasa ihlali var ama yine deyip 25 milletvekili oy verince kendi ayağına sıktı, berber oldu, tutukladılar, işte ceza verdiler. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi şimdi böyle bir karar veriyorsa, bu kararlar Fahim'e gidiyor. Demirtaş kararında olduğu gibi büyük daire de bu arada siyasi muhaliflerin iktidarın keyfi tutumuyla sözleşmenin 18. maddesine aykırı olarak cezalandırıldığı, tutuklandığını ortaya çıkarıyor. Bu çifte standart Türkiye'de eşit yurttaşlık hukukunun olmadığını da gösteriyor aslında. Yani Kürt seçmenin veya Kürt seçilenin sandığa gitmesi, aday olması, oy kullanması yok sayılıyor. İrade gasp ediliyor. İşte olağanüstü hal kararnamesiyle 15 Temmuz darbesinden sonra fırsat bu fırsat deyip bir madde koydular. Bütün önceki dönemde yaptılar. Şimdiki dönemde de HDP'nin bütün belediye başkanlarını görevden aldılar. Uyduruk soruşturmalarla kayyum atadılar. Ve bu kayyum atamasını giderek genişlettiler. Barolara bunu yapmaya çalıştılar, sivil topluma yapmaya çalıştılar, sendikalara yapmaya çalışıyorlar. Şimdi de üniversiteler, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapıyorlar.
Hasip Bey,
Şimdi
araya girip bir şey sorabilir miyim? Şimdi
tabii.
Anayasa Mahkemesi'nin aslında bu tutumundan siz HDP açısından eleştiriyorsunuz, bir eşitsizlik yaratan tutumunu
Siyasi bir
belirtiyorsunuz.
karardır.
Evet.
Devlet güvenliğini gözeten, devlet güvenliğini gözeten ve burada çifte standart kararlar veren bir zihniyet var. Anayasa Mahkemesi kusura bakmasın bütün yargıçları. Yani Kürt'e göre, Türkiye'ye göre, bilmem kimliğine göre, seçildiği yere göre, partisine göre ayrım yaparak karar veremez. Yok devlet güvenliği deyip hukuku yok sayamaz. Hukuk varsa var. Anayasanın 90. maddesi ne diyor? Uluslararası hukuk ve ahim kararları Türkiye'de iç hukukun üstündedir, değil mi? Niye bunu uygulamıyor Anayasa Mahkemesi? Yani HDP söz konusu olunca, gazeteciler söz konusu olunca, bilim insanları niye uygulamıyor?
Tam
Uygulamıyor.
bunu soracağım. Şimdi AKP ve MHP bir anayasa hazırlığı içerisinde ortaya ne çıkacak henüz biz de bilmiyoruz ancak Devlet
Hiçbir şey
Bahçeli
çıkmaz.
Enis Berberoğlu kararını
Bakın,
eleştirdi ve Anayasa Mahkemesi'nin tekrar yapılandırılması gerektiğini söyledi. Yani Bahçeli bu haliyle bile
şimdi bütün yargıçlarını Erdoğan'ın atadığı bir anayasa mahkemesi var orada. En son jet hızıyla gelen süper savcıları hemen Yargıtay'da bir dosya bakmadan hemen Anayasa Mahkemesi'ne götüren bir süreç işliyor. Bakın size basit bir örnek veriyorum. Güney Amerika'da bir dönem devletlerde Kadillo denen bir şef olurdu. Bütün idareyi ele geçirirdi. Ona Pronunciamento da okunur, bilmiyorum İspanyolca. Ben biraz Fransızca bildiğim için öyle okudum. Denilen bir askeri darbeler süreci gelişti bir dönem. Her şey tek elde tutuluyordu. Bize buna denk gelen sistemi 2017 referanda başkanlık rejimiyle getirip güçler ayrılığını, güçler birliğini çeviren bir iktidar söz konusu. Başkanlık rejimi. Hani otokrasi söz konusu. Demokrasiye karşı otokrasi. Şimdi böyle olunca seçim baraj sistemi 50 artı 1 tartışmalarda gündemde. Burada iktidar yeni bir anayasa şunun için istiyor. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamaz mevcut anayasaya göre Erdoğan. Bir daha Cumhurbaşkanı seçilmek için değişiklik yapmak isteyecektir. %50 artı 1'i kaldırmak, işte çoğunluk oyunu alan seçilmiştir veya 40 artı 1 yapmak isteyebilecektir. Ne bileyim, seçim sistemiyle oynayacaktır. Dar bölge bilmem ne bölge sistemiyle oynayacaktır. Seçim barajını korumaya devam edecektir. İstemez böyle küçük partiler karşılarında olsun. Bir de HDP üzerinde işte Millet İttifakı'na saldırıp onların ittifak etmesi, güç birliği yapmasını önlemek için başlamış şu andan itibaren
Evet.
karşı. Şimdi bu koşullarda anayasa olmaz. Cacık bile yapamazlar. Bırakın anayasayı. Hiçbir anayasa. Bakın anayasa daha önce dört parti grubundan üçer milletvekiliyle oluştu biliyorsunuz. Hatta HDP'nin şu anki genel başkanı, grup başkan vekili üyeydiler burada. Garo Paylan üyeydi, Meral Danışbaşlar o üyeydi, Mithat Sancar üyeydi. 62 maddeye kadar geldiler. Anlaştılar dört grup. AKP Erdoğan masayı devirdi. Anayasa, yeni bir sivil anayasa yapma imkanları ortadan kaldırdı. Hatta şimdi illegal terör örgütüdür dedikleri DTK'yı Cemil Çiçek resmi bir meclis yazısıyla davet etmiş, dinlemişti. Şimdi biz mecliste bir işsizlik komisyonu kurduk. Bizden önceki dönemde de kurulmuştuk. Yine dört parti grubundan ikişer milletvekilinden oluşturduk. Gittik işte ben parti içinde hukukçu olarak Murat Bozdak'la beraberdik. Rahmetli Murat Bozdak'ın sağlık durumları son zamanlarda iyi değildi ama gittik ABD'de başkanlık rejimini inceledik. Fransa'ya gittik, yarı başkanlık rejimini inceledik. İngiltere'ye gittik, işte kadim parlamento geleneği var diye Lordlar Kamarası'nı, Avam Kamarası'nı gittik yerinde çalışmalarını inceledik. Ve geldik bir işsizlik tasağı hazırladık. %90 maddelerin değişiminde anlaştık dört parti grubu olarak. %10 çok az kalmıştı. Bu torba kanunlarla ilgili iktidarın çok kullandığı şeylerle ilgili birkaç madde. Cemil Çiçek komisyonu genişletti ve dedi ki bu 10 maddeyi de beraber halledelim. Bir iki toplantı daha yaptık. Onu da bitirecektik. AKP o masayı da devirdi. Yani
Neden?
AKP
Neden?
tek ses, tek emir, tek buyruk olmak istiyor. Onun için
Benim
demokrasi
anlam.
sistemi muhalefetsiz bir demokrasi
Peki
istiyor.
benim
İdamin gibi.
anlamadığım şu, Hasip, benim anlamadığım şu. Madem AKP baştan bu yeniliğin yapılması konusunda bir uzlaşı, konsensus ifade ediyor, ama son anda sanki bir yerden bir karar geliyor ya da bir emir geliyor, bir anda masa devriliyor gibi. Yani burada garip bir durum yok mu? Hem
Yani
baştan sizinle birlikte
şimdi
evet diyor,
bunun
ortak
hepsinin
oluyor.
başında Erdoğan vardır. Cumhurbaşkanı, AKP başkanı şu anki konumu görevi hem parti başkanı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan vardır. Size basit bir örnek daha vereyim mi? 2011 seçimleri dikkat edin. Seçime girdik çıktık. Bizim HDP'den 6 milletvekili arkadaş seçildi ama cezaevinde tutukluydu. Hatta Hatip Dicle'yi düşürdüler 5 kişi kaldı. Hem Şırnak'tan da hem Faysal Sarıyıldız hem Selma Armak ikisi de tutukluydu. MHP'den Engin Alan tutukluydu. CHP'den de Mustafa Balbay ile Haberan tutukluydu,
Evet.
hatırlarsınız. Yani Erdoğan başbakandı. Dedi ki Cemil Çiçek'e meclis başkanı olarak bu üç partiyle görüşme yapın. O zaman BDP'ydik. BDP, MHP, CHP. Bir anlaşmaya varırlarsa bunlara bir formül bulalım. Milletvekillerinin meclise gelmelerini sağlayalım. Şuradan buradan görüştük. Ben hukukçu olarak basit bir öneriyle geldim. Arkadaşlar dedim CHP, MHP. Yani ceza usulü ufak bir değişiklikle bu milletvekillerinin meclise gelmesini sağlayabiliriz ve anlaştık. Geldik basın açıklaması yaptık. Madde yüzde bir değişiklik olacak diye. Hemen ertesi gün Cemil Çiçek'i çağırdı Erdoğan ve bu görüşmeler bitmiştir dedi. Çünkü inanmıyordu MHP, BDP, CHP, üç parti kendi aralarında anlaşacaklar diye inanmıyorlardı. Ve inanmayınca da topu bize atacaklardı. İşte bunlar engel oldu. Ama ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bu arada bir şey oldu. Diyeceksiniz ne oldu? Dikkat edin.
Evet.
Bu arada Anayasa Mahkemesi'nin üye bileşeninde 7'ye 8 bir denge vardı. Necdet Sezer döneminden 2-3 üye vardı. Cumhurbaşkanı iken Abdullah Gül'ün atadıkları vardı. Ve
Artık çok
sonradan
güzel.
Cumhurbaşkanı olduğu için Erdoğan'ın atadıkları vardı. İşte dikkat edin, oradan önce haber alın, Balbay'ın bireysel başvurularının kabulü ve tahliyeleri sağlandı. Engin Alan'la BDP milletvekilleri bizimkiler kaldı. Biz de mecliste kıyamet koparıyoruz her gün. Aynı konumdadır diyoruz. Ve sonunda başvurularını hukukçular yaptı. BDP milletvekilleri de tahliye oldu. Engin Alan biraz daha tuttular. MHP'liler ilginçti o tutumları, davranış biçimleri. Ve sonunda bunlar çıktılar. Ama dikkat edin. Anayasa Mahkemesi üyelerinin, yargıçlarının denge 7'ye 8'di. 8'e 7 gibi kritik kararlarla bu milletvekillerin tahliyesi sağlandı. Yani Türkiye'de bir müdahale her alana var. Yüksek yargıya, Yüksek Seçim Kurulu'na dehşet bir müdahale var.
Tam bunu
Yargıya
soracağım.
müdahale var.
Yani Hasip Bey, tam bunu soracağım. Şimdi Enis Berberoğlu'nun durumu biraz da ilginç. 2017 yılında hakkında 25 yıl hapis cezası verildi. İşte biliyoruz konuyu, MİT tırları davasında o dönemin Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni olan Can Dündar'a görüntüleri onun verdiği, yani Berberoğlu'nun verdiği iddiasıyla bu cezayı
Şöyle iddia
almıştı.
edildi, evet.
Evet, yani daha sonra tutuklandı, tahliye edildi, işte yeniden hakkında yargılandı, Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. Yani yargı içerisinde bir güçler çatışması, bir bilek güreşi var mı, ne dersiniz? Sanki biz bunu Berberoğlu
Evet.
üzerinden net bir biçimde okuyoruz gibi.
Şimdi bakın Can Dündar yurt dışında. Uzun süre cezaevinde kaldı. Biz duruşmalarını izledik. Ben de gidiyordum. Aynı olayı yayınlayan gazetelerin çoğuna soruşturma da açılmadı.
Aydınlık'tı
İşte
ilk yayınlayan ve
tabii
herhangi bir
işte
şey.
Berberoğlu da aynı olayı haber verdi diye şu an ihlal kararı verildi. Artık milletvekilliğine döndü. Ama Can Dündar'ın hem sürgünde hem hakkında tedbir kararları alındı, mal varlıklarını, eşinin bir takım şeylere engellendi, yurt dışına çıkışları falan. Yani burada yargıda şöyle bir şey vardı. Biz net olarak cemaatin yargıyı ele geçirdiğini biliyorduk. Ama bu kadar güçlü bir Yargıtay, Danıştay, askeri Yargıtay düzeyinde zaten 5-6 bin yargıç ve savcını görevden 15 Temmuz darbesi sonrası işte FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle atıldığını biliyorsunuz. Cezalar verildi. Onun yerine kimi doldurdular? AKP'nin üyesi olan, AKP'nin adayı olan AKP'nin birkaç tane işte küçük hukuk derneği vardı. Çalışanların hepsini bir yasa çıkardı. İşte avukat olanlar da bu kadar çalıştıkları sürede yargıç olabilirler deyip o FETÖ'cü yargıçların yerine AKP'nin kendi partizanlarını yerleştirdiler yargıç olarak. Yani o boşluğu hemen onunla doldurdu. O da yetmedi. O 2017 Anayasa referandumundan sonra Güçler Birliği'ne dönüşünce yargı da Adalet Bakanlığı'na müsteşara direkt bağlanınca HSK'nın oluşturulmasında bir değişiklik yaptılar. HSK'da MHP ile AKP ortaklığı var. Bakın Hakimler Savcılar Kurulu'nda belli bir ortaklık kurdular. Onun için MHP'nin yargıçları, hukukçuları da bir örgütlenme olarak işlerine girdi. Tabii ki olağanüstü halden sonra çıkarılan onca kararnameyle tahliye kararı veren, ceza vermeyen yargıçların yeri değiştirildi. FETÖ'cü diye bir kısmı tutuklandı, bir kısmı görevden alındı, haklarında soruşturmalar açıldı ve yargı üzerinde korkunç bir baskı kuruldu. Yani şey, yargıç teminatı diye bir şey yok. Hemen baş eğmeyen savunma makamına, barolara yöneldiler. Baroları bölmek, yeni barolar oluşturmak için işte Ankara, İstanbul, İzmir'de, İstanbul'da ikinci bir baro kurdular ama başarısız oldular. Bütün ne kadar cemaatçi, sağcı, tarikatçı, marikatçı, ırkçı varsa hepsini topladılar bir ikinci baro kurmak zorlaması. Bir de özellikle belediye ve kamuda çalışan avukatlar müthiş bir baskı kuruyorlar. Peki. Şimdi burada bu, siz...
Evet.
Siz
burayı isterseniz yavaş yavaş tamamlayalım. Çünkü ikinci bölüme geçelim, Gari'ye geçelim.
Adalet siyahlaştı.
Tamam.
Siyahlaşan adalet, iktidar ne diyorsa onun talimatlarına göre karar veriyor. Örneğin çok basit bir işte Trakya Üniversitesi İlahiyat Dekanı diyor ki katliam yaparız. Ne gözaltına alan polis var, ne savcı soruşturma açıyor ama hele gel bir ifade ver demiyor. Görevi başladı. Çünkü arkasında iktidar var. Ama bugün İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Üniversitesi'nin hocaları Beyazıt Meydanı'nda bir basın açıklaması yapacaklar. Polis hemen üstlerine yürü. Halbuki ondan iki hafta önce orada iktidar yanlıları açıklamaları yapmışlar. Yani şunu demek istiyorum. Siyasallaşan yargı korkunç bir şeydir. Ve burada adalet yoktur, adalet yoktur, özgürlük yoktur, hukuk yoktur.
Peki hemen ikinci bölüme geçelim hızla ve ikinci bölümü birazcık kısa tutacağız.
Evet,
ne dersiniz, ne oluyor orada PKK ile HDP arasında, nasıl bir denge, denklem var? Hangi taraf haklı ya da haksız, ne dersiniz?
Aslında şöyle bakmak lazım, ben biraz biliyorum hem Başur, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne de gittim geldim. Sayın Barzani'yi de tanırım. Neçirvan'la da epey görüşürüz. Rojova'da yaşananları biliyorsunuz. Oradaki Kürtlerin bir statü sahibi olma gibi bir mücadeleleri söz konusu. IŞİD'in tekrar bölgede canlandığını görüyoruz. Ama bu arada Türkiye'nin hem Rojava'da hem Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde müdahaleleri olduğunu da görüyoruz. Bu müdahaleler silahlı. Zaten sınır ötesi operasyon etkisini alan iktidar 37 senedir dağları durmadan bombalıyordu. Şimdi bizzat orada askeri birlikleri yerleştirerek bir Şengal'a müdahale etmek arttı. Rojava'da Derkahamu denilen bir ilçe var. Hemen Cizre ile İdil'in karşısındadır. Bizim Şırnak sınırında bir yerde. Zaten çoğu da akrabadır bizim Türkiye'dekilerle. Oraları tutmak istiyor. Aslında burada AKP iktidarı Rojava'daki zengin petrol yataklarının ve gazlarının olduğu bölgeyle son kez anonim Türkiye Petrolleri anonim ortaklığıyla iktidara bağlı olan bazı şirketlerin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde aldıkları gaz ve petrol ruhsatlarında çok ciddi rezervlerin bulunduğu Ve bu rezervlerin de Türkiye sınırına, Irak'ın kuzeyinde ama Türkiye'nin sınırına yakın bölgelerde olduğu söyleniyor. Burada AKP iktidarı hem Rojava'da hem Başur'da fiili bir askeri yerleşmek istiyor. Yani bunun için saldırıyor. Saldıran aslında şu an sürekli Türkiye'den kalkan uçaklar, helikopterler ve oradan yerleşik. Zaten tam uzaya uçacağız denildiği bir zamanda, yeni anayasa denildiği bir zamanda gündemi saptırma aslında bu uzay olayı da, bu yeni anayasa yapacağız olayı da, bu gündem saptırma için de Gare'ye bir saldırı oluyor. Gare bir bölgedir, merkezi bir bölgedir. Irak'ta Türkiye'nin arası dağlık olduğu için dağlık bölgeden Kandil'e geçiş imkanı yok. Oradan düzlükten Kandil'e gider, oradan askeri bir zafer kazanabilir miyiz veya şey edebilir miyiz? İşte 1994'te KDP ile PKK arasında, KDP ile Talabani arasında çok ciddi kardeş kavgaları oldu. Kürtler arasında Brakuji deniliyor. Bunu tekrar hayata geçirip zayıflatıp hepsinin üzerinde takım kurabilir miyiz diye bir AKP projesi var. Aslında Orta Doğu'da AKP stratejisi Kürt düşmanlığı üzerine giderek kuruluyor. Ve bu arada KDP ile PKK'yı nasıl kapıştırırız, bir kardeş kavgasını hem orada hem Rojava'da hayata geçiririz çabaları var. Şimdi bu konuda bundan 2-3 ay önce Kürdistanlı Parlamenterler Birliği Irak'taki artı KNK Avrupa'da dijital işte Zoom üzerinden 200 dünyadaki çok önemli Kürt temsilciyle tam bir gün bu kardeş kavgasına son vermek, ortak bir diyalog grubu kurmak, taraflarla görüşmek ve böylesi bir zor süreçte Kürtlerin statülerine ve bağımsızlıklarına kavuşabilmeleri için, böylesi riskli çatışmalardan kaçınması için çabalamak üzere kararlar aldı ve hatta çalışmalar da başladı. Şimdi burada şunu ben hatırlatmak isterim, her zaman söylerim. Barzani yönetiminde biliyorsunuz Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bir bağımsızlık referandumu yaptı ve %92 evet denildi. Buna en çok kim karşı çıktı? AKP hükümeti, iktidarı. Şimdi de MHP ile ortak. Yani PKK'lı olsun, KDP'li olsun, Talabani YKT olsun, Koran Hareketi olsun, hangisi olursa olsun bir Kürt'ün bağımsız bir devletin olmasını istemiyorlar. Bir, Kürtler varlık olsun, güçlensin de istemiyorlar. İki, Rojava'da da bağımsız, özerk demokratik bir Kürt statüsüne de karşılar. Şimdi bunu nasıl bütün bunları tahrip ederiz deyince saldırmak. Çünkü bu saldırı projesi sadece şeyde değil, Gara ve Şengal bölgesi değil, Rojava bölgesini de kapsayan bir planın bütünlüğü içindedir. Ben buna inanıyorum ki Mesut Barzani sağduyulu davranır. Hatta silahlı unsurların hepsi böyle bir çatışmanın zaten ezilen ve çok ağır bedeller ödeyen Kürt halkının yararına olmadığını görüp bu konuda bir çatışmadan kaçınırlar diye düşünüyorum. İnanıyorum Kürt halkı da bunu istemiyor ve Kürt halkının da çağrısı, bütün farklı görüşlerin, sakın bir kardeş kavgasına yol açmayın. O zaman AKP iktidarının ve ortağı, küçük ortağı MHP'nin provokasyonlarına gelmeden, çünkü Türkiye'yi de çok ilgilendiriyor. En fazla Kürt Türkiye'de yaşıyor. Sen 1.000 yıl Kürtler Türkler bir arada yaşamış diye kalkıyorsun. Şimdi de 1.000 yıllık düşmanlığın stratejisi üzerinden yürüyorsun. Bu dehşet verici bir olaydır. Sen kendi ülkendeki 30 milyona yakın Kürt yurttaşını, onların akraba olduklarını, Rojava'yla, Başur'la, Roşilat'la, işte Türkiye'nin üç tarafı deniz. Ama üç tarafı da Kürtlerden oluşuyor. Ya sen bu gerçeği istesen değiştirebilir miyiz? Değiştiremezsin. O zaman doğru olan nedir? Dürüst ilişkiler kurmak. Kürtlerin Orta Doğu'da devlet olma hakları da var. Federal işte Irak anayasasına göre hakları da var. Suriye'de işte yeni bir anayasa çalışması yapılıyor. Buna karşı da hakları var. Ama bir gerçek var. Türkiye'de eğer bu iktidar hem dışarıda savaşı dayatıp hem içeride baskıları artırıyorsa, burada Birleşmiş Milletler'in 665 sayılı kararı hemen gündeme geliyor. Meşru başkaldırı hakkı denen bir karar var. Diyor ki diktatörlükler hak ve özgürlükleri tanımıyorsa, muhalefete orantısız şiddet uyguluyorsa, zulüm ediyorsa, yaygın ve sistematik operasyon yapıyorsa, bu muhalif kesimlerin meşru başkaldırı hakları doğar. Bakın dikkat edin. Şimdi kendi iç ülkende bir gerilim ve kamplaşma yaratarak bir basit üniversite rektörlük atamasında dahi demokratik bir seçime karşı savaş cephesi açar gibi saldırmak gençlerimize yazık değil mi? Muhalefete saldırmak, milletvekillerini partilere ayrım yapıp, bugün terör tanımını değiştirdikten sonra AKP muhalif olan herkesi terörist ilan ediyor. Kendileri melaike, kendileri hepsi peygamber soyundan, kendisileri hepsi cennetlik ama muhaliflerin hepsi hain, terörist, yani ağzına demediğini bırakmayan bir iktidar söz konusu. Ha, buna yeter demek lazım.
Peki.
Buna yeter denmenin zamanıdır. Bu adaletsizliğe karşı, bu haksızlığa karşı, bu hukuksuzluğa karşı ve savaşa karşı muhalefetin savaşa karşı barış, otokrasiye karşı demokrasi ve kendi içinde gerçekten bir büyük bir ittifakla bu tehlikeleri bertaraf etmesi lazım. Yoksa maalesef Türkiye'nin geleceği hiç de parlak değil.
Peki. Hasip Bey, yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet sevgili dinleyiciler, bugün Hasip Kaplan'la birlikte hem Kuzey Suriye'de Türkiye'nin operasyonlarını konuştuk, hem de Enis Berberoğlu'nun yeniden meclise milletvekili olarak dönmesini, ancak benzer durumdaki HDP'li vekillerin başvurularının ve taleplerinin reddedilmesini masaya yatırdık. Bir başka yayında görüşmek buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.